Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben deniz program takdimciniz Sami Türkan ve yanımızda kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yine her programda olduğu gibi bu programda da sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız. Onların cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Şimdi programımıza başlamadan önce WhatsApp hattımızı hatırlatmış olalım. 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de kıymetli hocamıza sizlerin sormuş olduğu soruları sorarız. Onun cevaplarını da sizlerle buluştururuz efendim. Diyelim ve programımıza başlayalım. Hocam ilk sorumuz, zekat verilen kimsenin sonradan zengin olduğu öğrenilirse ne yapılması gerekir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman mükellef olduğu, sorumlu olduğu, yükümlü olduğu ibadetleri sağlıklı bir şekilde, yani doğru bir şekilde yapabilmesi için gerekli bilgilere sahip olması lazım. Tabii bu bilgiler iki türlü olur. Birisi, ben bu ibadeti yaptığım zaman nelere dikkat etmem lazım? Neleri mutlaka yapmam lazım? Mesela namaz kılıyoruz. İşte namazda mutlaka yapmam gereken şeyler var. Bunlara farzlar diyoruz. İşte ruku yapmak farzdır, secde yapmak farzdır, Kur'an-ı Kerim okumak farzdır. Bunları bilmesi lazım insanın. Yani bir Müslüman asgari seviyede, bu darurat-ı diniye dediğiniz bunlara, bunları bilmesi lazım. Bir de bunlara riayet ediyor ama yanlışlık yapıyor, yanılıyor. O zaman ne olacak? Şimdi bu zekat konusunda ve bir de kıble konusunda aynı şey var. Mesela bir kimse kıbleye dönüp namaz kılması gerekiyor değil mi? Hı hı. Zekatı da fakire vermesi gerekiyor.
Evet.
Ama kıbleye dönmemiş de başka tarafa dönmüşse, zekatı da fakire değil de zengine vermişse, ikisi de aynı gidiyor bunun.
Evet.
Eğer kıbleyi araştırmışsa kişi, yani sorulacağı kişi varsa sormuşsa veya kendisi işte kıble namesi var, onunla bakmışsa, güneşin hareketine bakarak, ha kıble şu tarafta, öyleyse ben o tarafa dönüp namaz kılayım der ve namazını kılar da sonra kıblenin orada olmadığı anlaşılırsa, namazı iade etmesine gerek yok. Ha, şimdi zekatta. Zekat fakirlere verilir. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf vardır. Ve bunlar genelde zekat verildiği anda ihtiyaç sahibi olanlardır. Mesela yolcu var. Adam memleketinde zengin olabilir ama yola çıkmış, yolda parası bitmiş, yolda kalmış. Ha, zengin ama orada ihtiyaçlı. Buna verecek mesela, fakire verecek. Şimdi öyleyse kişi zekat verirken madem ki fakire vermesi gerekiyor, bu verdiği kişinin fakir mi, zengin mi olduğunu araştırması lazım. Araştırıyor, soruşturuyor, fakir olduğu kanaati hasıl oluyor, veriyor. Sonra da zengin olduğu ortaya çıkıyor. Zekatını iade etmesine gerek yok. Zekat geçerli oldu. Ama zekat verdiği kişiyi araştırmadan rastgele herhalde bu fakirdir canım deyip verir de sonra onun zengin olduğu ortaya çıkarsa o zekatı yeniden vermesi gerekir. Yani önceki verdiği zekat geçerli olmaz. Ama araştırmadan bir insana zekatı vermiş. Ve o kişi de fakirmiş. Fakir olduğu anlaşılmış. Ha, onun zekatı tekrar vermesine gerek yok. Demek ki o zaman ne olacak? Zekat vereceği kişinin fakir mi zengin mi olduğunu araştıracak. Bir kanaat hasıl olacak. Sorması gereken yerlere soracak. Ondan sonra zekatını verecek. Ondan sonra verdikten sonra zengin de olsa fakir de olsa zekatı geçerli. Ama araştırmadan, soruşturmadan rastgele verir de onun zengin olduğu açığa çıkarsa zekatını yeniden vermesi gerekir.
Eyvallah hocam. Kişi ihtiyaç sahibi bir çocuğa ileride vermek için zekatını biriktirebilir mi hocam?
Şimdi zekat fevri midir, terakhi midir tartışması var. Ne demek bu? Fevri demek şey olduğu anda, zekat farz olduğu anda hemen zekatını ödemesi gerekir mi? Sonraki bir zamanda da ödeyebilir mi? Şimdi burada mezhepler arasında görüş ayrılığı var. Hanefi mezhebine göre zekat farz olur olmaz hemen vermek zorunda değildir. Daha sonraki zamanlarda da verebilir. Mesela diyelim ki 2024 senesinin birinci ayında efendim bir sene dolmuş nisap miktarı ballığın üzerine. Hemen bugün vermesi gerekir mi? Dün vermesi gerekir miydi? Yoksa bir sene sonra verebilir mi? Hanefi mezhebine göre bir sene sonra da verebilir. Ama eğer vermeden ölürse borçlu gider. Ama bir sene sonra verince de geciktirdiği için günaha girmiş olmaz. Ama diğer mezheplerde öyle değil. Diğer mezheplerde bir sene dolur dolmaz vermesi gerekir. Ama Hanefiler öyle dememişler. Daha sonra verebilir diyorlar. Buna göre şimdi bir kimse, diyelim ki bir çocuk var, komşusunun, akrabasının yetim çocuğu var. Bu çocuğa ileride çok para lazım olacak. Ben şimdi zekatlarımı ödemeyeyim de bu çocuğa sonra vereyim düşüncesiyle bekletiyorsa ve ölmeden önce de o zekatı veriyorsa, o takdirde bu caizdir. Ama burada şuna dikkat etmesi lazım. Bugünkü bizim ülkemizdeki TL, Türk lirası, değer kaybediyor her sene.
Evet.
Şimdi bugün verseydi 10 bin lira verecekti zekat. 5 sene sonra vereceğinde yine 10 bin lira verecek değil. Bugün 10 bin lira ne kadar altın ediyordu? Diyelim ki 10 gram. Veya 5 gram, neyse. Şimdi artık altın fiyatları da çok uçtu.
Evet.
5 sene sonra verirse bugünkü o altın gramını hesap ederek verecek. Yani bugünkü verdiği para 10 gram altına tekabül ediyorsa 5 sene sonra verdiğinde de 10 gram altın veya 10 gram altının değerini vermesi lazım. Yoksa bugünkü 10 bin lira 5 sene sonra 3 bin liraya, 2 bin liraya düşer. Evet. Ve o da zekat borcu ödenmiş olmaz.
Eyvallah hocam. Hasta kimsenin tedavisi için biriktirilen para zekata tabi midir hocam?
Hasta efendim tedavi oluyor, başka imkanları da yok.
Hı hı.
Bu borç gibi kabul edilmesi lazım bunun. Çünkü ihtiyaç veya zaruri ihtiyaç gibi. Şimdi havacı asliye diye bir şey var. Yani insanların zorunlu ihtiyaçları. Bu bizim klasik kaynaklarımızda, eski kitaplarda. Nedir bu? İşte yemesi, giyinmesi, barınması. Bunlar asli ihtiyaçlar olarak değerlendirilir. Ve kişinin malından bu ihtiyaçlar bir senelik, önümüzdeki bir seneye yönelik bu ihtiyaçlar düşülür. Geriye kalan miktar veya bir de borcu varsa o da düşülür. Geriye kalan elindeki varlık nisaba ulaşırsa, 80 gram altın değerine ulaşırsa ona zekat verilir. Ama günümüzde ihtiyaçlar arttı, çeşitlendi. Mesela tedavi masrafları önemli bir ihtiyaç günümüzde. Veya eğitim masrafları önemli bir ihtiyaç. Yani şimdi dolayısıyla bunlar da gıda maddesini, nasıl bir sene yiyeceğimiz gıda maddesini zekatın haricinde tutuyoruz. Bu şeyi de sağlık giderlerini de bu şekilde nisaptan düşmemiz mümkündür. Zaten Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da bu konuda bir şey var. Mütalası var.
Hı
hı. Yani onlar da diyorlar ki eğitim masrafları, efendim tedavi masrafları havacı asliyeden, yani zorunlu ihtiyaçlardan sayılır demişler.
Oradaki eğitimde peki yüksek lisans, doktora gibi
fark etmez.
Eyvallah hocam. Bankaların verdiği promosyon hayır amacıyla yardım kuruluşlarına verilebilir mi?
Şimdi promosyon konusu çok tartışıldı.
Evet.
Yani bu alınır mı, alınmaz mı, faiz mi, değil mi, çok tartışıldı. Ve doğrudan doğruya bu faiz diyenler oldu, faiz değil diyenler oldu, şüpheli diyenler oldu. Farklı şeyler oldu diye bu tartışma var. Şimdi faizin tanımı nedir? Faiz borçlanılırken şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Bak, burada üç tane temel şey var. Bir, şart koşulacak. Ne zaman? Borçlanılırken. Ne demek borçlanılırken? Ben sana borç para veriyorum.
Hı
hı. 1000 lira. Diyorum ki bir sene sonra ben bunu senden 1200 lira olarak isterim diyorum. Şart koştuk. Bir. İki, fazlalık olacak. Yani 1000 lira verdim, 1200 lira. Yani 200 lira fazla almış olacağım. Bir de o 200 liranın karşılığında başka bir şey olmayacak. Faiz bu. Yani bu faize biz karz faizi, yani borç verme faizi diyoruz. Şimdi bankaların verdiği promosyonla böyle bir şey yok. Yani ben bankaya şunu demiyorum. Ben sana paramı yatıracağım. Şu kadar süre sende kalacak. Sen de bana şu kadar her ay para vereceksin veya topluca vereceksin. Böyle değil. Yani ne oluyor? Banka diyor ki maaşını benden al. Ben de sana hediye olarak şu kadar para vereyim. He. Ama banka diyor bunu bir de. Bankanın gelirinden oluyor. Bu yüzden bir şüphe işine giriyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı burada bir orta yol tespit etti. Ona göre dedi ki eğer memur, emekli, yani o promosyonu alan kişi kendisi fakirse, o takdirde kendisi harcayabilir. Fakir değilse fakirlere verir. Ha, şimdi bundan hayır çıkar mı? Hayır elde edilir mi? Edilmez mi? Onu Allah bilir. Yani biz bu promosyona caiz değildir gözlüğüyle bakarsak, o zaman ondan hayır umulmaz. Ama hayır bu faiz değildir, olabilir şeklinde bir açıdan bakılırsa, o zaman hayır olur. Bunu da Allah bilir en iyisi. Ama mesela faiz öyle değil. Yani para yatırmışsın bankaya, faizini almışsın, onu fakire vereceksin ama hayır niyetiyle değil. Orada kesin. Burada biraz şüphe var. Onu Allah bilir artık.
Eyvallah hocam. Belirli ihtiyaçlar ve şartlarla verilen para başka ihtiyaçlar için kullanılabilir mi?
Hayır. Yani şimdi sen birisine zekat veriyorsun. Zekat verirken ha ben bu zekatı sana verdim ama sen bununla ekmek alacaksın. Sen bununla kömür alacaksın. Sen bununla ev kirasını ödeyeceksin diye bir şart koşamam. Ben zekat olarak birine bir şey verdiğim zaman o verdiğim mal verdiğim kişinin kendi mülkü olur. Ve o mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. İstediği gibi harcar. Ama tabii bunun istediği gibi dersen haram yollarla harcaması halinde zekata zarar vermez de. Adam kendi günaha girer. Yani ben zekatımı verdim birisine iyi niyetle. İhtiyaç sahipleri diye, fakirler diye. O adam da almış o parayla gitmiş içki içmiş. Ya o onun sorunu. Ama ben bu parayı buna verdiğim zaman bu içki içeceğini kesin biliyorsam onu vermem. O zaman onun çocuklarına, ailesine vermeli veya evin ihtiyacını karşılamalı. Yani burada fakirin maslahatı neyse o dikkate alınmalı. Ama zekat verilirken şart koşulmaz. Bir malı satarken birine şart koşamazsın. Yani ben bunu sana sattım ama sen de başkasına satmayacaksın. Ha. Yok böyle bir şey denilemez. Eyvallah. Zekat da öyle.
Hocam peki yardım kuruluşlarına verilen mallar da yani paralar da aynı şekilde mi?
Şimdi yardım kuruluşları eğer o verdiğimiz biz bir defa yardım kuruluşuna para verirken zekata niyetimiz zekata niyet edeceğiz. Bu bir. İki yardım kuruluşu onu zekatın sarf yerlerine harcayacak. Yani fakire harcayacak. Yoksula harcayacak. Yoksa o bizim verdiğimiz zekat olarak verdiğimiz parayla klima taktırmayacak odasını. Televizyon almayacak odasını. Aşağıya halı döşetmeyecekse. Bunları yaparsa o zekat yerine verilmiş olmaz. Ha, şu olur bak hatırlatılır. Hayır kurumuna kardeşim ben bu zekatı sana veriyorum. Bunu zekatın sarf yerlerine harcayacaksın. Bu şart koşulur. Niye? Bu ben onu verirken zekat olarak verdim zaten. Bu karşıya ne yapmış olur? Görevini hatırlatma olur.
Eyvallah. Hocam mahkeme tarafından verilen tazminat veya gecikme ücretini almak caiz midir?
Şimdi tazminat nedir? Bir kimse başka birine bir zarar veriyorsa verdiği zararı karşılamasıdır tazminat. Bu kişiye verdiği zarar mala yönelik bir zarar olabilir. Veyahut da cana, bedene yönelik olabilir. Şimdi bizim İslam fıkhında bedene yönelik olan zararlar öldürmeyle sonuçlanabilir. Veya bir organını yok etmekle sonuçlanabilir. Veya kalıcı bir yara açmakla sonuçlanabilir bedene. Öldürme kasıtlı olabilir, kasıtsız olabilir. Kasıtlı olarak bir kimseyi öldürürse onun cezası ölümdür. Ve cehennemliktir. Ebediyen cehennemlik olmasıdır. Bir kimse hata ile birini öldürürse onun cezası tazminattır. Ona diyet deriz. Ve bir de o öldüren kişinin 2 ay peşi peşinden oruç tutmasıdır. Ona da şey diyoruz. Fidye. Kefaret diyoruz. Ha, şimdi yani ne oldu şimdi? Bir kimse birisinin bedenine bir zarar verir ise o verdiği zararın ölümüne sebep olmuşsa onun tazminatını ödemesi gerekiyor. Ve çok büyük bir meblağ. Diyelim öldürmedi de gözünü çıkardı. O zaman öldürmenin yarısı kadar tazminat öder. Yani bu, bunun niye anlatıyorum bunu? Bizim İslam fıkhında bunun kaynağı var. Bir kimse bir kimsenin malına zarar veriyorsa verdiği zararı tazmin eder. Ha, şimdi bunu mahkeme karar vermiş. Günümüzde zaten müeyyide, otorite mahkeme, devlete aittir. Eskiden kadı karar verirdi buna. Şimdi mahkeme karar veriyor. Dolayısıyla bir kimse bir kimsenin malına veya bedenine yönelik bir suç işlemişse, bir haksızlıkta bulunmuşsa, telef etmişse mahkemenin takdir ettiği tazminatı alabilir. Mesela bu trafik kazalarında falan çok oluyor. Tabi orada kim hatalı, kim değil. Onlar tabi merciler karar veriyor ve hatalıya bu şey yükleniyor. Tazminat. Peki gecikme faizi veya ne diyelim buna?
Gecikme ücreti.
Gecikme ücreti, temerrüt faizi derler günümüzde ona. Hı. Yani bir kimse belli bir vadede borcunu ödemesi gerekirken ödememiş. Ondan sonra aradan işte 6 ay geçmiş, 6 ay sonra ödemiş. Bu ödemesi gereken gün ile ödediği gün arasındaki geçen sürede para ne kadar değer kaybetmiş? %10 diyelim. O alacağını %10 fazlasıyla alabilir. Niye? Çünkü paranın değer kaybettiği, alım gücü düştü. Ben ona verdiğim zaman diyelim ki 1000 lirayla işte 10 kilo bir şey alabiliyordum. Et alabiliyordum. Ama bugün 10 kilo et alabilmem için 4000 lira ödemem lazım. Ne oldu şimdi para? Değeri düştü. Ben bu aradaki farkı alacaklıysam karşı taraftan isteme hakkım var.
Eyvallah hocam. Eşler birbirinin izni olmadan bir malı hibe edebilir mi hocam?
Şimdi mal kimin? Eğer eşlerin her birinin şahsi malı ise, kendisine ait bir malı ise, birbirlerinden izin almadan hibe etmeleri, sadaka olarak vermeleri caizdir. Caizdir. Ama kendi malları yok. Bir kadın kocasının izni olmadan, kocasının kazancından, kocasının ev ihtiyaçları için verdiği o paradan hayır hasenatta bulunabilir mi? Kocası izin vermiyorsa bulunamaz. Kocası izin vermiyorsa. Peki kocası her seferinde izin almak zorunda mı? Değil. Yani demiş ki yani sen imkan nispetinde hayır hasenatta bulunabilirsin dedi karısına. O her zaman izin verebilir. Her seferinde ayrı izin almasına gerek yok. Ama malın sahibi olan ki bizim örfümüzde nedir? Evin reisi babadır. Ailenin reisi babadır. Gerçi onu değiştirdiler şimdi ama o örf bunu böyle kabul ediyor ve din de bunu böyle kabul ediyor. Dolayısıyla ailedeki varlık mal babaya ait kabul edilir. Baba hayır hasenatta bulunurken karısına izin almak zorunda değil. Bu ailenin malından, parasından. Ama hanımının malı varsa, hanımının parası varsa onu harcayamaz. Hanımının izni olmadı.
Eyvallah hocam. Kişi eşinin haberi olmadan kurban kesebilir mi hocam?
Aynı şey. Deminki söylediğimiz. Eğer her birinin kendisine ait malı varsa kurban kesmesi gereken, birbirlerine haber etmesi, birbirlerinden izin alması şart değil. Yani demin o hayır hasenat konusundaki söylediğimiz burada da aynen geçerli.
Eyvallah hocam. Kadının vefat etmesi durumunda verilmemiş mehir kime verilir hocam?
Kadın vefat edince onun alacakları miras kabul edilir. Mehir de bir alacaktır. Yani kadın kocasından alacağı mehri almamış ve vefat etmiş. Şimdi o mehir kadının malıdır. Bıraktığı mirastır. Ve kadının mirasçıları kimse onlara verilir. Ancak tabii o öldüğü anki mirasçıları kimse onlara verilir. Bunda kocası da dahildir. Yani koca diyelim ki 100 gram altın mehir olarak konuşmuşlar. Kadın ölmüş. Koca 100 gram altını kadının mirası olarak kabul edecek. Ve onun dörtte biri veya yarısı çocuğu olup olmadığına göre kocanın diğer kısmı da diğer mirasçıların yani kadının çocuklarının efendim babası varsa babasının onların hakkı olacaktır.
Eyvallah hocam. Resmi evraklarda malların kıymetini eksik göstermenin hükmü var mıdır hocam?
Şimdi bunlar biraz ahlakidir. Bir defa dinimiz yalan söylemeyi, sahtekarlığı yasaklamış. Yani yalan söyleme ne olur? Karşı tarafı kandırma da olur. Peygamber Efendimizin bir hadisi var, meşhurdur o. Men gashyana feleyse minna. Bizi kandıran bizden değildir. Hatta olay şu şekilde gerçekleşiyor. Pazar yerini dolaşırken bir çuvalda buğday var. Elini buğdayın içerisine daldırıyor. Hı. Ve bir ıslaklık görüyor. Soruyor çuvalın buğdayın sahibine, bu ne? Diyor ki efendim yağmur yağdı da ıslanmıştı. O zaman onu yüzüne çıkaracaktım. Ve biz onu bilecektik. Ve bizi kandıran bizden değildir diyor. Bu kandırma sadece ticarette olmaz. Devlete yönelik görevlerde de olur. Şimdi bakın, bir devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için, toplumu koruyabilmek için maddeye, paraya ihtiyacı var. Bugün hastaneler neyle çalışıyor? Parayla. Yollar neyle yapılıyor? Parayla. Fabrikalar parayla. Hizmetler, memur olsun, işçi olsun, parayla yapılıyor. Peki bu parayı nereden elde ediyor devlet? Büyük ölçüde vergiden elde ediyor. Yani vatandaşın kazancından aldığı vergiden elde ediyor. Şimdi eğer birileri kazandığı halde vergi vermemek için evrakta sahtecilik yapıyor ise, o vergi verenlerin hakkına tecavüz etmiş olur. Yani ben vergimi tam veriyorum ama sen vermiyorsun. Ama benim istifade ettiğim haklardan fazlasıyla sen de istifade ediyorsun. Ben neye karşılık istifade ediyorum? İmkanın nispetinde verdiğim vergiye karşılık. Sen tamamen başkasının sırtından istifade etmiş oluyorsun ki bunu haklı görmek, buna dinen sakıncası yoktur demek çok büyük yanlış olur. Çok büyük yanlış olur. Bu bir kul hakkına girer. Dolayısıyla bir menfaat elde etmek için yalan söylemek, evrakta sahtecilik yapmak veya benzeri bir faaliyet kesinlikle caiz değildir.
Eyvallah hocam. İhtiyacı olmayan bir kimse devletin verdiği ısınma yardımının alması caiz midir hocam?
Şimdi devlet bunu ihtiyaç sahibine veriyor. Hı hı. Ama ihtiyaç sahibi diye kayıt koymamış, herkese veriyorsa, orada soba yakan herkese alabilir. Ama şimdi mesela bu şeyler vardı, kaymakamlıklarda eskiden fakfuk fonu diye bir şey vardı. Hı. Fakir fukara konu anlamında fonu. Ne oluyordu orada? İşte mahalledeki fakirler tespit ediliyor. İşte muhtarlıklarla beraber filan. Ve o fakirlere devlet kömür veriyor. Veya başka gıda maddeleri veriyordu. Böyle bir şeyde mesela bir yeşil kart vardı bir zaman. Yani hastaneye gidecek olan kişi parası yoksa o hastane masraflarını yeşil kartı gösteriyorsa ödemiyordu. Ama birçok maalesef sahtekarlıklar ortaya çıktı. Hatta şu konuşuluyordu. Adam Mercedes arabayla hastaneye gelmiş, yeşil kartla tedavi oluyor diye. Bunlar maalesef toplum içerisinde yaşanan şeyler, yapılan şeyler. Bunlar doğru bir hareket değildir. Yani ihtiyaçlı olmayanın o devletin o imkanından yararlanması ihtiyaç sahibini mahrum edebilir. O yüzden insanlar dürüst olmalılar. Ve bir de ben ihtiyaçlı olmadığı halde ben ihtiyaçlıyım dediği zaman yalan söylemiş oluyorlar. Bu da ayrı bir günahtır.
Evet. Hocam şöyle bir şey yapılıyordu. Anadolu'da bunu çok görüyorduk zamanında. İşte devletin verdiği kömür iyi yanmıyor diye o kömürü satıp yerine
onu
kendisi...
Onu istediğini yapar o. Yani sen verdikten sonra demin ne dedik, o zekatı verirken işte şart koşabilir mi? Hayır, bu da yani adam, devlet kendisine kömür vermiş. Onu isterse yakar, isterse satar. Ondan aldığı parayla başka kömür alabilir. Diğer ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yani buna bir engel yok.
Eyvallah hocam. Kur'an-ı Kerim'i tecvidsiz okumak caiz midir hocam?
Şimdi herkesinden Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okuması beklenemez. Bu teklif bala yutak olur. Yani kişinin gücünün yetmeyeceği bir şeyi ya mecbur tutmak olur. Ama tabii manayı değiştirecek şekilde, manayı alt üst edecek şekilde tecvid kuralarına veya mahreçlere, yani harflerin çıkartılmasına eğer manayı değiştirecek şekilde bir yanlışlık yapıyorsa o sakıncalı. Ama öyle değil de işte dört elif miktarı çekilecek yerde iki elif miktarı çekmiş. Ve efendim burada durması gerekirken durmamış, durmaması gerekirken durmuş. Veya işte tecvid kaideleri, ihvaydı, idram ve al-gunneydi vesaire, bunlara riayet etmemişse, edemiyorsan bunlardan dolayı sorumlu olmaz. Ama kişi namazının sahip olacağı kadar düzgün bir kıraatle namazının okunması lazım. Bunu öğrenmesi lazım.
Özür sahibi bir kimse cemaate imamlık yapabilir mi?
Eğer cemaatte özür sahibi ise kendisi gibi, onlara imamlık yapabilir. Özür sahibi kimdir? Abdest tutamayandır. Abdest tutamayandır ama efendim ben abdest tutamıyorum, o mutlak değil. Onun bazı kayıtları var. Nedir o? İlk defa başına böyle bir şey geldiği zaman bir namaz vakti baştan sona devam edecek kadar özür devam etmeli. Ondan sonra da her namaz vaktinde bir tekrarlamalı. Eğer böyle ise bu kişiye biz özür sahibi deriz. Özür sahibi olunca ne olmuş oluyor? Bu kişi her namaz için abdest alması gerekiyor. Ve o namaz vaktinde namaz için abdest alınca o damlama, o özür ortaya çıksa bile abdesti bozulmuyor. Özür sahibi bu. Kendisi gibi olanlara imamlık yapabilir. Yani kendisi gibi özür sahibi olanlara imamlık yapabilir. Özür sahibi olmayanlara imamlık yapamaz.
Eyvallah. Kaza orucunu bozan kimse ne yapmalıdır hocam?
O günü kaza edecek aynen. Yani ne yapmış? Orucu kaza edecekken kaza etmemiş, bozmuş. Ne oldu? O günü kaza etmemiş oldu. O günü tekrar tutacaktır. Yani onun bir kefareti falan yoktur. Yani ben bu kaza orucunu bozdum. O zaman acaba 61 gerekir mi bana? Yok, gerekmez öyle bir şey. Yani o günü tekrar tutacak.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.